Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Bir anne yazıyor bizlere. Diyor ki, çocuklarım büyüdüklerini söyleyip 20 yaş civarındalar diyor. Onları uyarmamı istemiyorlar. Namaz kıl, başını ört vesaire gibi uyarıları yapıyormuş. Biz büyüdük, sen sorumlu değilsin. Günahı bize sen küçükken anne olarak öğrettin diyorlar. Sorumluluk nedir diye soruyor efendim. Buyurun.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi annelik babalık bir memuriyet gibi, bir işçilik gibi takaudu olan, emekliliği olan bir durum değil. Ölünceye kadar annelik babalık devam ediyor. Dolayısıyla bir anne baba çocuklarının hem bu dünya hayatında hem de ahiret hayatında kurtulmalarını ve en güzeline nail olmalarını temenni eder, ister. Bunu bir sorumluluk olarak görür. Nitekim annelik babalık müessesesi de böyle bir sorumluluğu bize dikte eder. Şöyle ki, yani evinizde yangın çıkmış, çocuklarınız uyuyor. Siz akılları başlarında, artık 18 yaşına geçtiler, kendi kendilerine sorumluluk alabilirler diyerek onları yangınla baş başa bırakmazsınız. Yani yangın oluyor, kalkın, uyanın, kendinizi kurtarın dersiniz. Veya yarın sabah bir imtihanları olsa çocuklarınızı imtihana vakitlice kaldırırsınız. Bir seyahatleri olsa seyahate geç kalmamaları için, uçağı kaçırmamaları, treni kaçırmamaları için vakitlice uyandırırsınız, ikaz edersiniz. Dolayısıyla nasihat dediğimiz şey Müslümanların birbirlerine karşı sorumluluklarını doğuruyor. Bundan dolayı her Müslüman diğer Müslümana karşı nasihat etmekle yükümlüdür. Nasihat nedir? Onun hayrını istemek, onun iyiliğini istemek, onun güzelliğini istemektir. Nasıl bir insan söz gelimi sabah namazına kalkmayı bir vecibe olarak kendine görüyor, bin bir yabancı bile olsa yanında onu uyandırır, kalk sabah namazının vakti geçiyor kardeşim der. Veya teheccüd namazına kalkıyorsa, kalk teheccüd namazını sen de kıl der. Dolayısıyla nasıl mesela bugün işte zaman zaman şahit oluyoruz, filan markette indirim varmış, filan üründe indirim varmış diye insanlar birbirlerine tavsiyede bulunuyorlar. Nihayetinde 3 kuruşluk dünya malını daha ucuza almak veya işte aradığı bir ürünü daha rahat ulaşabilmek için böyle birbirlerimizi uyarıyoruz tabiri caizse. 3 kuruşluk dünya için bunu yapıyorsak ebedi olan ahiret için birbirimizi uyarmak, birbirimize nasihat etmek, birbirimize karşı sorumluluklarımızın gereğindendir. Çünkü Müslüman hem kendinden mesuldür hem de bütün dünyadan mesuldür. Biz bin bir yabancının ahiretini düşünmek durumunda iken, yani hidayete muhtaç insanlara hidayet götürmek için elimizden gayreti göstermeye çalışırken, hemen yanı başımızda bulunan evlatlarımıza, akrabalarımıza duyarsız kalmamız mümkün değil. Nihayetinde Cenab-ı Allah ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehliyikum naran diyor. Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi, ailenizi ateşten koruyunuz diyor. Bu hitap öncelikle insanın kendisine yönelik, kendini kurtarma çabası içerisinde olmasını gerekli kılıyor. Sonra da çevresine, çevrenin başında da hemen yakın akrabası ve ailesi geliyor. Burada anne, baba, çoluk, çocuk ayrımı yok. Aile kimse, kimden müteşekkilse, aile bireylerinin birbirlerini ikaz etme, birbirlerini hakka ve hayra çağırma vazifeleri var. Efendim ben buluğ çağına erdim, ben 20'sine erdim, bundan sonra sen sorumlu değilsin diye şeytan üfürmesi şeyleri bahane olarak yapmamamız lazım. Ama şuna da dikkat etmek gerekiyor. Kaş yapayım derken de göz çıkartmamak lazım. Binaenaleyh namaza dair ikazda bulunurken, bir takım ibadetlere karşı ikazda bulunurken veya haramlara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ederken bu kullandığımız üslup da bizim için önemli. Öyle ki dini kolaylaştırıcı ve sevgiye götürücü şekilde tebliğ etmek lazım. Nefret ettirici ve usandırıcı şekilde tebliğ etmek doğru değil. Bundan dolayı da tebliğ etmek, nasihat etmek, ikaz etmek özel dikkat isteyen bir meseledir. Binaenaleyh yani bir adama dikkat et önünde çukur var bak düşersin diyerek ikaz ederken bile üslubuyla ikaz etmek lazım. Yani öyle affedersiniz hakaret ediyormuş gibi yapmak doğru değil. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kavlun ma'rufun hayrun min sadakatin yetba'uha eza diyor. Yani muhtaç olan bir insana, kapınıza gelmiş, dilenci durumunda olan bir insana 3-5 kurup verip de ona hakaret edip onu göndermektense diyor Kur'an-ı Kerim, kavlun ma'ruf, hoş bir söz, güzel bir söz ve hayırlı bir söz söyleyerek hiçbir şey vermeden göndermek daha hayırlıdır diyor. Binaenaleyh yaptığımız iyiliğin bir esastan bir de usulden yerinde olması lazım. Evet, namaza kaldırmak önemli. Efendim namaz için evlatlarımıza ikazda bulunmak önemli. Ama bunu yaparken kalkın hala niye kalkmadınız mı filan türünden değil de mesela bir şey okumuştum vaktiyle çok dikkatimi çekmişti. Annenin bir tanesi çocuklarını namaza kaldırırken hadi evlatlarım hadi hep beraber cennete gideceğiz. Bak içinizden bir kişinin eksik olmasına benim gönlüm razı olmaz diye tatlı bir üslupla namaza kaldırıyor. Ondan sonra da hadi bak çocuklar bugün ben sizi kaldırıyorum ya da siz beni kaldıracaksınız diye. Hep çocuklarımızı da namaz için ikaz edilen, uyarılan konumda bırakmamak lazım. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün biz onları kaldıralım ama arada bir onların da bizi kaldırmalarına fırsat verelim. Öyle bir eğitim metodu takip edelim. Dolayısıyla bu kardeşimize, bu anne olan kardeşimize tavsiyem çocuklarıyla böyle bir inatlaşmanın içerisine girmişse üslubunu gözden geçirmesi. Bu noktada hatta gerekiyorsa daha bilgili, becerili olan kimselere müracaat ederek hatta gerekiyorsa profesyonel destek alarak ben çocuklarımı dini meselelerde daha duyarlı olmaya nasıl götürebilirim türünden bir endişenin içerisine girmesi lazım. Bazen şöyle oluyor Basri Hocam, yasak savmak için adeta. Yani bu benim mesuliyetim, bu benim sorumluluğum. Ben bunu yapmazsam Allah bunu bana sorar. Dolayısıyla hadi kalkın namaza diye ben bir kere söyleyeyim de sorumluluktan kurtulayım. Böyle bir düşünce içerisinde olmamak lazım. Sonuç odaklı olmak lazım. Meyve yemeye yönelik bir dikkatin içerisinde olmak lazım. Baksa çocukların dini hayatlarını hassasiyetle yaşamaları ise bu noktada yapılması gereken şeyleri yapmamız lazım. Ben bir defasında böyle şahit olmuştum. Bir abimizle beraber taksiye bindik. Şimdi tam inerken taksiden yani 15-20 dakika takside yolculuk yaptık. Tam inerken taksiden namazlara dikkat edelim ha diye böyle sözüm ona namaz nasihatinde bulunuyor. Emri bil marufta bulunuyor. Halbuki böyle değil. Önce bir insanın sizi sevmesi lazım. Sizi dinleyebilmesi için, sizin söylediklerinize kulak verebilmesi için sizi sevmesi lazım. Bir muhabbet damarı bulup oradan girmek lazım. Hani Mevlana Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Gel diyor ne olursan ol, kim olursan ol gel. İster putperest ol, ister ateşperest ol. Ne olursan ol gel diyor. Yani onu bir kere dergaha çağırmak lazım. Dergaha çağıracağımız üslup onu memnun edecek, mutlu edecek bir üslup olmalı. Ama dergahta ona mutlak hakikatleri anlatmalıyız. Artık dergaha geldikten sonra yani meclise girdikten sonra onun gönlünü hoş edecek laflar değil de doğru olan neyse, hakikat olan neyse onu anlatmak lazım. Ama bir kere onu dergaha getirebilmek için efendim her türlü şartın kabuldür yeter ki sen bir gel demek lazım. Burada da kardeşimizin yapacağı şey çocuklarına namazı hatırlatırken, örtünmeyi hatırlatırken veya örtünme ile ilgili dikkatli olmalarını isterken hikmet üslubunu kullanmalı. Şimdi çocukların da anne babaya işte sen 18'ine kadar bizden mesuldün ondan sonra bizden mesulsün demeleri de bunlar da tabii şeytanın bir tuzağı. Sen o anne babanın evinde kalmaya devam edeceksin. Ben bu evin bütün nimetlerinden istifade ederim diyeceksin. Ama anne baba maddi her türlü ihtiyacını karşılarken ben kendi ayaklarım üzerine durabiliyorum. Bundan sonra bana para vermenize gerek yok. Hatta ben bu evde kaldığım için de kira ödemeliyim filan demeden Manen seni ikaz etmeye sıra geldiğinde kusura bakmayın artık ben ergen oldum, bana bu tür şeyleri yapmayın, siz sorumlu değilsiniz demek de biraz böyle şeytanın dolduruşuna gelmek anlamına geliyor. Fakat bütün mesele burada, genç evladımız böyle bir zehirle zehirlenmişse bir anne baba olarak biz ona git ne halin varsa gör deme lüksüne sahip değiliz. Çünkü bizim arkamızda tabiri caizse yumurta küfesi var. Ona göre dikkatli olmamız lazım. Yani bu kuşu yuvada tutmaya ve yuvada tuttuğumuz sürece de ona elimizden geldiği kadar doğru örnek olabilmeye çalışmalıyız. Annelik babalık zor bir zanaat. Ölünceye kadar devam edecek bir şey. Hatta öldükten sonra da devam edecek bir şey. Hatırlarsanız Hızır kıssasında Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Allah Hızır'a var diyor. Hızır'a git diyor. Ondan diyor tahsil edeceğin bir ilim var diyor. Nihayetinde kıssayı burada tekrar anlatmaya gerek yok. Ama Kehf suresi bu kıssayı bütün detaylarıyla anlatır. En sonunda bir köye yolları düşer Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın. Köydekilerden aç oldukları için yemek isterler ama köylüler onlara yemek vermez. Yani düşünün, ıssız bir yerdesiniz ve bir köy bulmuşsunuz. Oradakilerden yemek istiyorsunuz, size yemek vermiyorlar. Bunun anlamı ne? Ölün, ne haliniz varsa görün. Çünkü yani bugünkü gibi böyle işte bir tesis bulurum, orada giderim, yemek yerim falan, böyle bir şey yok. Çok ayıp bir şey yani. O günün kültüründe de ayıp, bugünün kültüründe de ayıp. Yani biri gelip sizden para istese Basri Hocam, ya parası vardır diye vermemeniz belki normaldir. Ama açın beni doyur dediği halde onu doyurmamak, o çok ağır bir vebal olur. Hasılı kelam, Hızır Aleyhisselam diyor ki burada diyor bir duvar var diyor, bu duvarı tamir edeceğiz diyor. Musa Aleyhisselam, ya diyor adamlar bize bir lokma ekmek bile vermedi diyor. Bari diyor ücretini alsak diyor, madem amelelik yapacağız, duvar ustalığı yapacak, ücretini alsak diyor. Diyor bitti diyor aramızdaki diyor arkadaşlık bitti. Çünkü diyor sen sabredemedin, sükut edemedin. Burada önemli bir ibret de var. Hikmet öğrenimi, ilim öğrenimi sabır istiyor. Öyle dakikada bir bunun için böyle, bunun için şöyle diye her şeyi öğrenmeye, çalışmaya odaklı bir anlayış netice alamıyor. Hasılı kelam, o kıssanın sonunda Hızır Aleyhisselam hikmetleri izah ediyor. En son duvarı niye tamir ettiklerine gelince diyor ki, bu duvarın altında şehirde yaşayan iki yetime ait bir hazine var. Bu yetimlerin babası salih bir kimseydi diyor. Babası dediğiyle ilgili de tefsirler diyorlar ki 7 kuşak yukarıdaki bir babası. Demek ki öldükten sonra da babalık devam ediyor, annelik devam ediyor. Cenab-ı Allah iyi insanların hatırını 7 kuşak evlatlarında görüp gözetiyor. Onun için ben diyorum ki yani bugün biz Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak o kadar isyan, o kadar azgınlık içerisine girdik ki Cenab-ı Allah toprak altında yatan atalarımızın hürmetine bize rahmet ediyor, bereketini yağdırıyor. Ama eğer durumu telafi edemezsek önümüzdeki nesillerde çok daha vahim sonuçlarla karşılaşacağız. Binaenaleyh annelik, babalık öldükten sonra da devam ediyor. Hatta bir yerde okumuştum, bir zat diyor ki, ben diyor bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra diyor, Hızır kıssasını okuduktan sonra diyor, iyi insan olmaya karar verdim diyor. Çoluğuma çocuğuma diyor maddi bir şey bırakamıyorum. Bari iyilik bırakayım da Cenab-ı Allah o iyiliğin hürmetine belki onları da korur gözetir diye. Binaenaleyh yani sizin işiniz bitti artık, biz tırnak içerisinde şu kadar bir adam olduk türünden laflarla anne babayı rencide etmeye gerek yok. Ölünceye kadar biz وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ اَحْسَنْ en güzel üslupla evlatlarımıza rol model olmaya, onlara hayrı ve hakikati anlatmaya devam etmek durumundayız. Bu bizim vazifemiz, sorumluluğumuz.
Evet, Allah razı olsun hocam. Elhamdülillah çok istifade ettim şahsen. Efendim şimdi netameli bir konu hakkında bir kardeşimiz soru sormuş. Tekfir meselesi hakkında çok vesveseliyim diyor. Detaylı bir cevap verirseniz çok memnun olurum. Biliyorum ki tekfirin alimlere bırakılması gerekiyor ve yanlış tekfir sahibine geri dönebilir. Fakat açık bir kafirin kafirliğinden şüphe etmek de küfürdür diye kendi görüşünü söylüyor. Bu aşağıdaki durumlarda hangilerine muayyen tekfir edilir? Hangilerinde cehalet mazeret olabilir? İmanın ve İslam'ın şartlarından birini inkar eden Allah'tan başka ilah olabilir diye düşünen ya da eskiden belki vardı diyen, İslam'dan şüphe eden, Kur'an'ın belki değiştirildiğini düşünen bir kimse böyle diyen birini görse ve belki aklı yerinde değildir ya da başka bir mazeret bulup onu tekfir etmezse o kimse kafir olur mu diye soruyor.
Şimdi tekfir meselesi tabii muhataralı bir mesele. Biz öncelikle bir Müslüman kendini Müslüman olarak tanımladığı sürece onu Müslüman olarak kabul etmek durumundayız. Eğer yanlış bir inancı, yanlış bir ameli varsa onu üslubuna uygun olarak ikaz etmek durumundayız. Burada şu ayrımı iyi yapmak lazım. Küfür olan sözler, ameller ile filan kimse kafir oldu, yani kişiyi kafir saymakla eylemi, sözü kafir sözü olarak görmek arasında fark var. Bir eylem veya bir söz küfür eylemi sözü olabilir. Ama filan bu sözü söyledi, kafir oldu mu meselesi ile ilgili şöyle ince bir noktayı gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bu sözü söyleyen kafir olur. Yani mesela Kur'an'ın hepsi Allah kelamı değildir. Kur'an tarihsel bir kitaptır. Yani tarihi olayları içine alıyor ve kendi dönemini ilgilendiren bir kitaptır. Veya işte kardeşimizin dediği gibi, yani Allah'tan başka da bir ilah olabilir türünden düşüncelere sahip olan veya bu tür sözleri söyleyen bir kimse dinden, imandan çıkmıştır. Bu kimse Müslüman değildir. Fakat Ahmet böyle söyledi, o dinden çıkmış mıdır? Böyle söylediğinde dinden çıkmıştır. Ama şimdi tövbe etti mi etmedi mi onu bilemem ben. Dolayısıyla bugünkü haliyle ilgili bir hükümde, bir yargıda bulunmak tehlikeli olabilir. Çünkü tövbe kapısı kıyamete kadar açıktır ve özelde de son nefese kadar açıktır. Biz insanların hangi hal üzere öldüklerini bilemeyiz. Bu bizim insani ilişkilerimizde de böyle Basri Hocam. Mesela ben Basri Hocayı 10 sene öncesinden tanıyorum. O zaman işte biraz atarlı biriydi, sert mizaçlı biriydi. Ama 10 sene içerisinde evrildi, Pamuk Dede haline geldi. Şimdi 10 sene öncesinden hareketle bugünkü Basri Hoca için bir ahkam kesecek olsam yanlış olur. Maalesef çoğu zaman işte filan hoca ile ilgili, filan zatla ilgili, filan kişi ile ilgili bir dönem onlarla beraber olan iletişimimizin üzerinden yargıda bulunuyoruz. Aradan sular geçmiş, nehirler açmış, yıllar geçmiş. Yani mesela Ahmet Hamdi 10 sene önceki Ahmet Hamdi değil, 20 sene önceki Ahmet Hamdi değil, 30 sene önceki Ahmet Hamdi değil. Dolayısıyla insanların bugünlerine dair, son anlarına dair kesin bir bilgi elimizde olmuyor. Bundan dolayı hüsnü zan dediğimiz iyi düşünme ilkesini terk etmememiz gerekiyor. Ama bir adam şu ifadeyi kullanmışsa bu ifade kişiyi Müslümanlıktan çıkartır. Müslüman kimliğini ondan söküp alır. Mesela Kur'an Allah'ın kelamı değildir, ahiret yoktur, melekler yoktur, cinler yoktur, türünden işte beş vakit namaz yoktur, efendim oruç diye bir şey yok, zekat diye bir şey yok, ben mescit istemiyorum, yani benim köyümüzde mescit istemiyorum. Niye istemiyorsun? Bizim mescitle işimiz olmaz, camiyle işimiz olmaz, namazda işimiz olmaz. Yani bu ifadeler kişiyi dinden, imandan çıkartan ifadelerdir. Yani şimdi namaz diye bir şey yok, bunlar Arapların, Emevilerin uydurması türünden bir söylemi dile getiren bir adam, onu söylediği anda dinle, imanla ilişiği bitmiş demektir. Ama ertesi gün tövbe etmiştir, pişman olmuştur, yaptığının yanlış olduğunu görmüştür. Bunları bilemiyoruz. Bazen de işte bir takım sosyal medya fenomenleri mi diyorlar, bunlar birilerin elinde kukla haline gelebiliyor. Bakıyorsunuz kelli felli bir hoca efendi abuk subuk laflar ediyor. Bilemiyorsunuz arkasında bir şantaj mı var, bir tehdit mi var, bir şu mu var, bir bu mu var. Biz onun bu sözünün küfür sözü olduğunu söyleriz. Yani adam mesela diyor ki şöyle şöyle diyelim, hadi hani bir laf vardır, merkebin aklına karpuz kabuğu getirmemek diye. Söylemeyelim de, yani yanlış bir söz söylüyor, bu söz küfür sözüdür deriz. Ama hoca efendi kafir oldu mu veya bu sözü söyleyen kafir oldu mu, onunla ilgili son anını bilmediğimiz için onunla ilgili bir yargıda bulunmaktan uzak dururuz. Yani şimdi Ahmet Mehmet kafirdir demenin bize bir getirisi yok. Ama eğer bu sözü söylemişse, bu söz küfür sözüdür. Bu söz kim tarafından söylenirse söylensin adamı dinden imandan çıkartır. Ben bu kadarını söylerim. Gerisini anlayabiliyorsan sen anla. Ama şimdi hele de bugünün teknolojisiyle Basri Hocam, ben Fransızca bilmiyorum. Geçen baktım bir yerde Fransızca bizim konuşmaları benim lisanımdan Fransızca anlatıyor. Yani Fransızdan daha iyi Fransızca konuşmaya başlamışım. Yapay zeka mı diyorlar?
Evet.
Yapan mı yapmayan mı? Bir zeka işiyle bir şey yapmışlar. Binaenaleyh dikkatli olmak lazım. Fertlerle ilgili dikkatli olmak lazım. Ama neyin küfür sözü olduğunu, neyin küfür sözü olmadığını da bizim bir akaid meselesi olarak bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de ders yapmamız, bilgi almamız gerekiyor. Esselam.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, şöyle bir soru gönderilmiş. Adetli kadınlar Kur'an-ı Kerim dinleyebilir mi?
Kadınlar bu dönemlerinde, adet dönemlerinde Kur'an-ı Kerim okumak hariç, namaz kılmak, oruç tutmak hariç, tavaf etmek hariç hemen hemen her türlü ibadeti yapabilirler. Zikir çekebilirler, dua edebilirler, tesbih çekebilirler, Kur'an-ı Kerim dinleyebilirler. Özellikle de Kur'an-ı Kerim dinleme meselesi hafızlık yapmakta olan kız kardeşlerimiz için önemli. Şimdi bazı kurslarda maalesef şöyle bir uygulama başlamış. Maliki mezhebinden hareketle işte adetli kadınlar Maliki mezhebine göre göya Kur'an-ı Kerim okuyabilirlermiş. Buradan hareketle Kur'an kurslarında bazı hoca hanımlar adet dönemindeki kızlarımıza da Kur'an okuyabileceklerini telkin ediyorlar. Hatta yer yerde zorluyorlar. Çünkü Diyanetimizde maalesef burada şöyle bir yanlışın içerisine giriyor. İşte 2 senede hafızlık bitecek. Yani bu kayıtlama meselesi, şu dönemde şu kadar şeyi bitireceksin türünden, özellikle de dini meselelerde bir tırnak içerisinde mecburiyet, zorbalama uygulaması çocuklarımızı dini konularda da bir takım kalp soğuklukları yaşamalarını ortaya çıkartıyor. Binaenaleyh böyle bir şey yapmamak lazım. Dinimizin hükümlerini doğru düzgün anlayıp çocuklarımıza sevdirerek öğretmemiz lazım. Şimdi mesela 2 senede, 3 senede hafızlık yapacaksın diye baskılıyoruz. Çocuk eğer gücü yetmiyorsa, gücü yetmesinin de tabii bir takım çevresel faktörleri var. Yani şimdi özellikle de hafızlık gibi bir müessesede adeta suyu tersine akıtmak gibi bir çabanın içerisine giriyoruz. Bütün toplum, toplum olarak Kur'an'dan uzaklaşmış, hafızlığa değer verilmeyen, Kur'an'a değer verilmeyen bir toplumda bir çocuğu hafız yapmaya gayret ediyoruz. Eğer ailesinden, çevresinden, toplumdan bir destek görmüyorsa bu çocuk maalesef çok zorlanıyor. Günümüzde de maalesef yaşadığımız bu. Bir de baskı yapıyoruz. İşte 2 senede bitireceksin, 3 senede bitireceksin. 6 sayfaya gelmedin atılırsın, 12 sayfaya gelmedin atılırsın türünden. Bu tür baskılarla da ister istemez bazı kız Kur'an kurslarımızdaki hoca hanımı kardeşlerimiz, çünkü adet dönemi kızlarımızda neredeyse ayın 10 gününü alıyor. Geriye 20 gün kalıyor. Bunun da işte cumartesi, pazarıydı, gevşekliğiydi filan, neredeyse ayın yarısı ders vermeden geçiyor. Hafızlık da zamana yayıldıkça maalesef zorlaşan, ne kadar kısa dönemde bitirebilirseniz o kadar daha iyi. Fakat bunu bir baskı aracına da dönüştürmek doğru değil. Yani yeri gelmişken bunu da ifade etmek isterim. Uzun zamana yayılsın, 10 seneye yayılsın ama Kur'an'la ilişkimiz, bağımız kopmasın. Bazen öyle oluyor ki 2 sene böyle baskılanmış bir Kur'an eğitimi oluyor. 2 sene sonra çocuk bir daha eline Kur'an-ı Kerim'i almıyor. Allah muhafaza etsin. Hasılı kelam, Cenab-ı Allah Adem oğullarına ve Havva kızlarına farklı farklı hükümler vermiş. Havva kızlarına dünyanın en önemli yükümlülüğünü yüklemiş. İnsan oğlunun neslinin devamı kadınlara bağlanmış. Adet dönemi de bu devamlılığı, bu üretimi gösteren en önemli ayrıcalıklı meziyetlerinden bir tanesi. Bu dönemde Cenab-ı Allah onlara ilişkin bir takım hafifletmeler yapmış. Bu keyfi bir şey değil yani. Cenab-ı Allah bu böyle olacak dedikten sonra ya Rabbi ben istemiyorum deme lüksü yok bir kimsenin. Bu sabah öyle bir şeyle karşılaştım. Mesela diyor sabah namazına vaktinin çıkmasına bir dakika kala uyanmışım diyor. İşte tuvalete gideceğim, abdest alacağım. Aradan 4-5 dakika daha geçecek. Dolayısıyla vakit çıkmış olacak. Ben namazı kılmalı mıyım, kılmamalı mıyım? Adam diyor ki hanım bana dedi ki Allah öyle işte bir dakikayı iki dakikayı hesap etmez. Böyle bir şey yok. Yani Cenab-ı Allah bir kural koymuşsa ibadet o kurala bağlı olarak işlemelidir. Allah bir şeyi abdestsiz olmaz demiş değil mi namaz? Ya Allah benim abdestime mi muhtaç? Ben abdestsiz de namazı kılarım Allah kabul eder. Yok öyle bir şey. Allah bir vakit şart mı koşmuş? Yani şu vakit arasında olacak, o vakit arasında olacak. O vakit çıktıktan sonra da olur diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu dönemde kadınların Kur'an okumalarını, efendim Kur'an'a el sürmelerini, namaz kılmalarını, oruç tutmalarını yasaklamış. Ya yasak. Dolayısıyla Kur'an'a el süremezler ve Kur'an'ı okuyamazlar. O mezhepte öyleymiş, bu mezhepte böyleymiş diye eski köye yeni adet getirmenin ve mezheplerin bu tür fetvalarının mahiyetini de bilmeden hareket etmenin lüzumu yok. Ama bugün teknik gelişti. Dolayısıyla hafızlık yapan bir çocuğumuz böyle bir dönemde ise kulağına Walkman'ini alır efendim veya işte kaydı kulağına kulaklığı alır. Sayfasını ezber yaptığı yerleri defalarca dinleyebilir. Böylelikle pekiştirebilir. Adetli olan bir kadın da Kur'an-ı Kerim'i canlı olarak da dinleyebilir. Banttan da, teyipten de, efendim kayıttan da dinleyebilir. Kendisi de Kur'an-ı Kerim'de dua mahiyetinde olan ayetleri okuyabilir. İşte Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Tesbihatta bulunabilir. Efendim zikir çekebilir. Birçok duaları yapabilir. Birçok zikri, tesbihatı yapabilir. Burada bu dönemde Cenab-ı Allah bir takım özel ibadetleri yapmasını yasaklamıştır. Niye yasaklamıştır? Hikmetini kendi bilir. Onun hikmetini sorgulayacak halimiz yok. Hikmetiyle ilgili bir takım şeyler söylenebilir. Ama işin mahiyeti Allah'ın katındadır. Bize düşen teslim olmaktır. Vesselam.
Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi diğer sorumuz şöyle. Secde ayetlerinin mealini okuyan kişinin tilavet secdesi yapması gerekiyor mu?
Şimdi meal meselesi Hanefi mezhebiyle diğer mezhepler arasında ihtilaf konusu olan meselelerden bir tanesi. Elbette Kur'an-ı Kerim'in maali Kur'an-ı Kerim'in kendisi gibi değildir. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir harfinde bir eksiklik, bir ilave yapmak mümkün değildir. Ama meal öyle değildir. Adı üstünde Kur'an'ın ne demek istediğini anlamaya çalışmaktır. Meal, netice itibariyle vardığı yer şurası anlamına gelmektedir. Kelime itibariyle. Onun için Kur'an-ı Kerim'in tercümesine tercüme denmiyor, meal deniyor. Tercümede her ne kadar bir dilden başka bir dile motomot tercüme mümkün değilse de en azından yakın bir mana elde etmek mümkündür. Ama Kur'an-ı Kerim'i başka bir dile aktarırken o yakın manayı da elde etmek neredeyse imkansız olduğundan sonuç olarak şunu demek istiyor türünden bir anlama gelen maal kelimesi kullanılmış. Maal Kur'an-ı Kerim değildir. Ama Kur'an-ı Kerim'i yansıtmaktadır. Bu yönüyle Hanefi mezhebi maale de bir tür saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eder. Yani nasıl Kur'an-ı Kerim'in kendisini abdestsiz tutmuyorsak mahallede abdestsiz tutmanın doğru olmadığı yönünde fetvalar vermektedirler. Nasıl Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetleri okunduğunda secde etmek gerekiyorsa, maali okunduğunda da, yani bu Kur'an-ı Kerim'deki şu secde ayetinin maalidir şeklinde maali okunduğunda da secde yapılması gerekir demektedirler. Binaenaleyh eğer secde ayetini maalen de dinleyecek olursak ihtiyaten secde yapmak doğru olandır, yerinde olandır. Buradan maalin Kur'an gibi olduğu sonucu çıkmaz. Ama değil mi ki alemlerin Rabbinin kelamının maalidir. Onun da bir saygınlığa, bir hürmete müstahak olduğu açıktır. Binaenaleyh onun bir parçası olarak da secde ayetleri okunduğunda veya maali dile getirildiğinde ihtiyaten secde yapmak gerekir. Çünkü secde ayetlerinde secde yapmanın hikmeti, bu ayetleri görmelerine, okumalarına rağmen müşriklerin secde etmemeleridir. Binaenaleyh biz o secde etmeyen müşriklerin yaptıkları eylemlerin hilafına, aksine siz secde etmeseniz de biz Rabbimizin emrini yerine getiririz, secde ederiz diyerek secdeye kapanmaktır. Bunun farkında olduğumuz sürece secdeden imtina etmemek gerekir. Çünkü Müslümanla Müslüman olmayanı birbirinden ayıran en önemli unsur secdedir. Yani namazdır. Namaz da secdeden ibarettir. Çünkü namazda biliyorsunuz kıyam var. Birçok insan kıyamda duruyor. Hatta bir hocamız vardı, Nimetullah hocamız. Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin.
Japonlarla çok meşgul olduğundan Japon Nimetullah hoca derlerdi. Derdi ki bu Japonlarda her şey var derdi. Yani birbirlerine saygı gösterirken rükûya kadar gidiyorlar. Yani kıyam var, rükû ve bir secde yok derdi. Secdeleri de olsa Müslüman olacaklar. Hakikaten secde Müslümanlara mahsus bir şey. Allah'ın huzurunda yere kapanmak, bu Müslümanlara mahsus bir şey. Binaenaleyh bunu çağrıştıran bir şey söz konusu olduğunda Müslüman secdeye kapanır. Mahallerde de secde ayetlerinin mahalleri denk geldiğinde bunu da böyle bilmek lazım ve o secde ayetinin mali olduğunu biliyorsak secdeye gitmemiz gerekir.
Evet, Allah razı olsun. Efendim şöyle bugünlük son sorumuz değerli hocam. Ailesinin maddi durumu iyi olan kimseye öğrenci olduğu için zekat verilebilir mi?
Şimdi mülkiyet ayrılığı esası söz konusu olduğu için, yani komün mülkiyet yok komünistlerde olduğu gibi. Mal herkesin ortak malı, dolayısıyla herkes ya zengin ya fakirdir diye bir şey yok. Bir ailede koca zengin, kadın fakir olabilir. Veya bir ailede kadın zengin, koca fakir olabilir. Mesela işte büyük zengin bir tüccarın kızı fakir biriyle evlenmiş. Babası ölünce kadına büyük bir miras kalmış. Kadın zengin ama adam fakir, asgari ücretle çalışıyor. Ne olacak şimdi, kadın zengin adam fakir diye ayrılacaklar mı? Yok, evlilik ayrı bir müessese. Kadın zengin de olsa onun nafakası kocasına düşüyor. Kocası onun nafakasını verecek. Böyle bir durumda koca zekat alabilecek durumda iken kadın zekat vermekle yükümlü olabilir. Hakeza adam fakir olduğu için onun buluğa ermemiş olan çocukları da babaya tabi olduklarından, nafaka yükümlülüğü babaya ait olduğundan onlar da fakir sayılacaklar. Dolayısıyla biz aileyi bir bütün olarak düşünmüyoruz. Hani bugünlerde işte mer'i hukukta Avrupa'dan esinlenme bir mal ortaklığı rejimi var. Yani evlilikten sonra edinilen mallar ortaktır. Yok öyle bir şey. Yani herkes neyi kazanmışsa ona sahiptir. Kim neyi biriktirmişse onundur. Evlendikten sonra kadın bir harcama yükümlülüğü olmadığı için kocasından aldığı nafakayı biriktirip zengin olabilir. Ben sana verdim, benim nafakalarımla zenginleştin diyerek yarın öbür gün kocası ona bir hak iddiasında bulunamaz. Mamafi bülüğ çağına erdikten sonra da ailede çocuklar kendi mülkiyetleriyle anılırlar. Şunu da söyleyeyim, yani bir çocuk zengin olup babası fakir olabilir. Nasıl olur? İşte çocuğun annesi ölmüştür, annesinden ona yüklü bir miras kalmıştır. Adama da kalmıştır eğer hanımı ise. Ama adam harcamıştır. Çocuk harcayamadığı için çocuk zengin, adam fakir olabilir. Binaenaleyh ailesi zengin olan bir öğrenci ifadesi şöyle anlaşılabilir. Eğer buluğ çağına ermemişse, yani ilkokul talebesi ise, o zaman ailesinin zenginliğiyle çocuk zengin sayılabilir. Ama eğer buluğ çağına ermişse, işte lise talebesi ise mesela, ailesinin zenginliğiyle çocuk zengin sayılmaz.
Onun ayrı bir zenginliği olması lazım.
Onun ayrı bir zenginliği olması lazım. Kaldı ki şöyle bir şeyi de kitaplarımız söylerler. Zenginlik iki tür zenginlik olarak anlaşılıyor. Biri nitelikli zenginlik, biri de mutlak zenginlik. Zekat mükellefi olmak için veya zekat alabilmek için nitelikli zengin olmamak gerekiyor. Binaenaleyh bir çocuk niteliksiz, mutlak zengin de olsa ilim talep ettiği için bu çocuğa zekat bütçesinden, fonlarından verilebilir. Şöyle ki zekatı alacak olan kimsenin ya bizatihi fakir olması lazım veya çalışma imkanının olmaması lazım. Yani şimdi adam fakir değil ama el ayağı tutuyor, iş var, iş de çalışmıyor. Nasıl olsa diyor ümmeti Muhammed diyor bana bakmak zorunda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu diyor sadaka diyor, bu zekat diyor. Zengin olana ve gücü kuvveti yerinde olana helal olmaz diyor. Ama ilim talebesi ise adam, ya kardeşim senin elin ayağın tutuyor, bırak medreseyi filan da git işte bir fabrikaya gir çalış denmez ona. Yine bir kız çocuğuna, yani senin elin ayağın tutuyor, git işte merdiven sil, evlerde hizmetçilik yap denmez. Niye? Cenab-ı Allah kadınları, kızları nafaka temini için çalışmakla yükümlü kılmamıştır. İlim talebesi de böyle. Binaenaleyh kendisini geçindirebilecek kadar bir mal varlığı yoksa ona da ilim okumayı bırak, git çalış denilmez. Zekat bütçesinden verilir. Özetleyecek olursak herkesin kendi mülkiyeti söz konusudur. Ailenin zenginliği bireyleri bağlamaz. Ailede abi zengin olup kardeş fakir olabilir, baba zengin olup anne fakir olabilir, kadın zengin olup koca fakir olabilir. Herkesin kendi zenginliği kendinedir. Vesselam.
Hocam Allah razı olsun. Bu zekat müessesesi hususunda değerli hocam, Türkiye'de böyle daha genellikle sivil toplum kuruluşları zekat topluyor ve dağıtıyor malumunuz. Yani bunun daha böyle resmi bir hüviyete kavuşacağına dair herhangi bir izlenimleriniz var mı? Böyle bir çalışmalar var mı?
Bir zamanlar bizim çocukluğumuzda böyle zarflar verirlerdi. Türk Hava Kurumu zekat ve sadaka fitre kabul ediyor diye. Yani zekat bir ibadet. Bu ibadeti Müslümanların yapması lazım. Devlet İslami bir devlet olduğunda zekatla ilgili bir müessese açabilir. Şimdi mesela zaman zaman duyuyoruz devletin bazı örgütleri, bazı kuruluşları yurt dışında kurban faaliyetinde bulunuyor. Gönderdiği eleman ben diyor bu kurban faaliyetlerini doğru bulmuyorum diyor. Böyle hayvan katliamına gerek yok diyor. Ama ne yaparsın diyor. İşte biz diyor görevlendirmeyle buraya geldik diyor. Dolayısıyla ibadetin ruhuna aykırı olacak bir şekilde görevlendirmenin puan esasına göre olduğu müesseselerle bir ibadet müessesesi kurmanın da çok anlamlı bir şey olacağını düşünmüyorum Basri Hocam. Yani Şimdi mesela bir zekat müessesesi kuruyorsunuz. Bu zekat müessesesini işte efendim Ekonomi Bakanlığı'na bağlıyorsunuz. Oraya işte atamayla geliyor adam, aldığı puanla geliyor. İmtihan yapılırken de imanın şartları sorulmuyor adama. Yani işte kamu personeli yerleştirme sınavlarına.
Belki Diyanet'e bağlanır hocam.
Diyanete bağlı olursa ayrı bir hüviyet kazanabilir tabii. Burada bütün mesele ibadetin ibadet heyecanına ve ruhuna uygun olarak yapılması meselesidir. Nihayetinde Diyanetimiz de bu anlamda zaten zekat kabul ediyor ve gelen zekatları da Diyanet Vakfı üzerinden ilgili yerlere, fakirlere veya muhtaç olan müesseselere gönderiyor.
Evet. Peki Allah razı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.